Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Hale Akay. Bugün konuğumuz Herkül Milas. Kendisi bir herkesin tanıdığı aslında bir siyaset bilimci. Yıllardır Türkiye-Yunanistan ilişkilerine kafa yormuş. Özellikle iki halkın birbiriyle ilgili algıları üzerinde çalışmış bir araştırmacı. Aynı zamanda Türkiye'de doğmuş bir Rum. Hoş geldiniz Herkül Milas. Çok
Evet,
teşekkür
hoş bulduk, hoş bulduk.
Bugün ele almak istediğimiz konu bu hafta içinde Yeni Şafak'ta aniden ortaya çıkan bir mevzu. Bu da öncelikle İstanbul'daki Kariye Camii'ni ama daha geniş çapta aslında zamanında kiliseden camiye çevrilmiş bir sürü yapıyı ilgilendiriyor. Şöyle ki Danıştay tarihini bilemediğimiz bir günde bir karar vermiş ve bu karara göre yapılmış bir başvuruya karar vermiş. Buna göre şunu demiş, Kariye, şu anda müze olarak kullanılan Kariye, zamanında Osmanlı döneminde vakfa devredilirken belirlenmiş orijinal fonksiyonuna göre, işlemine göre kullanılmalı, yani bir cami olarak kullanılmalı demiş. Şimdi bu başlı başına aslında önemli bir karar, çünkü Kariye çok önemli bir yapı. Çok eski bir kilise, 4. yüzyıldan gelmiş. İçinde inanılmaz mozaikler var, freskler var. Ve mozaiklerin bir kısmı başka herhangi bir kilisede bulunamayacak şekilde Meryem Ana'nın hayat hikayesini anlatıyor. Ama daha da önemlisi, bu karar anladığımız kadarıyla benzer yapılara uygulanabilir. Burada da ilk akla gelen haliyle Ayasofya oluyor. Öncelikle size sormak istiyorum. Bu Kariye ama daha önemlisi Ayasofya. Neden yıllardır süren bir mevzu? Neden bu kiliseler bu kadar önemli? Ve hükümet eğer, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mahkeme kararını uygulamaya karar verirse ne olur?
Karar verirse bunlar cami olur tabii. Şimdi bu önemli bir kere. Her iki müze, iki kilise veya iki işte cami, bunlar çok önemli. Özellikle Hora mozaikleriyle dünyada eşi bulunmayan mozaikler. Yani dünyanın işte Ravenna'da var buna benzer bir şey, ama bunlar ondan da önemli. Çok önemli mozaikler dünya çapında. Bir numaralı herhalde. Ayasofya'da dünyanın en muhteşem mimari binalarından bir tanesi. İkisi de çok önemli. İki kilise. Bunlar fetih sonucunda camiye dönüştürüldü. Şimdi orijinal haline dönüştürülmek isteniyor. Orijinal deyince benim aklıma kilise geliyor. Yani bunlar orijinal hallerine dönecekse o zaman bunlar ikisi de kilise olması gerekiyor, ama kastedilen o değil herhalde. Kastedilen bunların cami olması. Şimdi Tayyip Erdoğan birkaç yıl önce demişti. Biz önce Sultanahmet Camii'ni hele bir dolduralım da sonra bakarız filan demişti. Şimdi yani demek istediği pek ihtiyacımız yok o civarda kocaman bir camiye, onu demişti. Ama sonra değişti, başka bir şey söylüyor. Bunlar yeniden işte cami olsun deniliyor. Neden söyleniyor? Şimdi bu tabii ilk akla gelen bu dini bir istek gibi görünüyor, ama hiç aslında dini değil. Çünkü ihtiyaç, böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ve aslında bir mesaj vermek isteniyor. Bu mesaj da ülke içinde işte biz o Mustafa Kemal'in yapmış olduğu hareket, yani bir cami müze yapmak. Biz başka yönde bir siyasetimiz var. Biz işte müzeyi yine cami yapacağız. Bu ülke içinde verilen bir mesajdır. Ülke dışına da verilen mesaj, biz sizin sisteminizi veya sizin işte ne bileyim itirazlarınız kale almayız. Biz bildiğimizi yaparız. Biz bağımsız, özgür ülkeyiz. Bu dışa göre, dışa verilen bir mesajdır, ama aynı zamanda bunun alıcısı da var ülke içinde. Aslında o mesele bir sembol, kimlik, imaj mücadelesidir. Dini değildir. Yani din kisvesi altında, ama dini değildir. Bu siyasidir. Bunu isteyenlerde görüyoruz kim oldukları. Yani bu girerseniz, internete girip bakarsanız bu konuları tartışanlar sürekli Mustafa Kemal'e atıf yaparlar. İşte o yanlış harekette olmamalıydı filan diyorlar. Yani aslında Türkiye'nin yönüyle iç siyasetiyle, yönüyle, felsefesiyle, ideolojisiyle ilgili bir tartışma. Bundan ne elde edilir? Bir de şey unutmamak gerekir, baskıdır aynı zamanda. Yani kime karşı? Muhtemelen bu baskı Yunanistan'a karşıdır. Bak sen bizim işte Türk azınlığına iyi davran, yoksa bak burada yapacağımız bazı hareketler de olabilir, var filan mesajı da var. Herhalde o da var. Bence bir mesajdır bu.
Peki Türkiye'de İslamcıların aslında çok uzun zamandır hayali, özellikle Ayasofya, Ayasofya'yı tekrardan camiye çevirmek, sık sık Ayasofya önünde eylemler yapıyorlar. Hatta Türkiye'nin dış politikası ile Ayasofya'nın önündeki eylemler arasında bir bağlantı var. Ve Erdoğan da aslında son bir iki yılda Ayasofya konusunda bir parça dil değiştirdi. Hatta geçen sene Ayasofya'ya tekrardan camiye çevrilebilir, olabilir, niye olmasın demeye getirdi. Neden özellikle Ayasofya ile ilgili bu obsesyon var? Ve bu obsesyonun sadece İslamcılarla kısıtlı olduğunu söyleyebilir miyiz Türkiye'de?
Obsesyon bence doğru kelime. Yani bu üzerinde o kadar önemli bir olay değil. Dediğim gibi bir ihtiyaç değil. Bütün dünyanın müze olarak bildiği ve müze olarak izlediği bu cami olursa o şeyler, o mozaiklerin örtmek gerekecek. Ne bileyim, göremeyeceğiz veya kısmen göreceğiz veya belli günlerde göreceğiz. Yani burada müze olması çok normal. Normal ama sanıyorum siyasi mesaj açısından Türkiye'nin vermek istediği imaj ve mesaj açısından cami olması önemli. İslamcılar biraz da işte bu inkılaplara 30'lardaki inkılapların gidişine karşı bir hareket olarak bir sembolik bir harekettir bu ve en güzeli de, yani en göze batanı da Ayasofya'dır. Ondan iyi bir sembolik hareket zor bulunur. Belki mesela Patrikhane'nin Türkiye'den uzaklaştırılması böyle bir büyük olaysa ikinci böyle bir hareket olabilir. Özellikle Ayasofya çok önemli bir fırsat. Yani bir mesaj vermek için fırsat. Bu sanıyorum bu siyasi yanını görmek istiyorum ve Yunanistan'a da bir mesaj var herhalde bunda.
Peki yani mesela böyle bir karar alırsa özellikle Türkiye'de diğer kesimlerden, sekülerlerden, milliyetçilerden veya onların kesişim noktalarından nasıl bir tepki bekleyebiliriz?
Bence milliyetçiler genellikle milliyetçilerin biraz ayrıntısına bakmak gerekiyor. Mesela Kemalist iseler rahatsız olurlar. Çünkü Kemalist inkılaplara karşı bir hareket, yani gayet açık bir hareket bu. Yani Mustafa Kemal'in yapmış olduğu bir hareketin geri alınması gibi bir hareket. Onlar hoşlarına gitmez. Tabii zaten tartışılıyor, Mustafa Kemal bunu böyle yapmak istememişti de filan deniliyor. Ama tabii Kemalistler rahatsız olurlar. Ama öteki milliyetçilerin, bazı milliyetçiler bunda farklı bir şey görecekler. Yani kararlı bir Türkiye, dış itirazlara boyun eğmeyen bir Türkiye, bir de işte düşmanımızı rahatsız edecek bir hareketse o da milliyetçilerin hoşuna gider herhalde. Sanıyorum olursa itiraz, büyük itiraz olmaz. Ama sanıyorum olmayacak, sanıyorum tabii. Çünkü şey değil, makul değil, normal değil, akıl kârı değil. Çünkü bunun kârı, bunun zararı karından çok olacak yani. Sanıyorum o bakımdan olmaz sanıyorum, ama tabii bilemeyiz. Yani Türkiye'nin bütün son hareketleri hep rasyonel değildi. Bu da olmayabilir yani.
Peki son şunu sorayım. Türklerin Anadolu'ya girişi tarihi 1071 resmi tarihe göre. İstanbul'un alınışı 1453. Ama hala baktığımızda Ayasofya bunun örneklerinden biri. Ama bunun başka bir sürü örneğini görebiliriz. Türkler sürekli olarak kendilerini ülkenin sahibi olduğunu kanıtlamak zorunda hissediyorlar. Yeah. Bir parça kendi evinin pencerelerine burası benim diye sürekli ilan asan bir ev sahibine benziyorlar. Nedir bu davranışın altında yatan neden?
Evet, yani bu, görüyoruz her yıl işte İstanbul'un alınması şeyleri yapılıyor, törenleri yapılıyor vesaire. Bu bir güvensizlik gösteriyor. Yani Bunun nedeni de bana göre yanlış, zararlı bir vatandaşlık kavramından doğuyor. Yani Türkiye'deki egemen anlayış bir ülkede, bir milli devlet içinde bir etnik grup olur. Egemen ve tek olur. Yani bunun yanında başka etnik gruplar olursa orada bir sakatlık vardır anlayışı. Maalesef Türkiye'de çok yaygın. Oysa bu topraklarda, yani Türkiye'nin topraklarında Kürtler de vardı ve var. Ermeniler şimdi var az ama eskiden çok daha fazlası vardı. Rumlar vardı o zaman, yani milyonlarla ölçülen Rumlar vardı. Başka etnik gruplar vardı. Şimdi bizim milliyetçi kavramını, vatandaşlık kavramını bütün etnik gruplarla bir arada olabilir diye düşünürsek korkularımız, rahatsızlıklarımız olmaz. Ama ille de bu vatandaşlık ancak tek bir etnik gruptan oluşması gerekiyor derseniz, o zaman etraftaki o Ermeniler, Rumlar, Kürtler falan rahatsızlık kaynağı olur yani. Onlardan kurtulmaya çalışır öteki grup. Sanıyorum Türkiye'deki bu egemen kavram, yani tek etnik gruplu vatandaşlık meselesi, bu güvensizliği sürekli besliyor. Yani bakıyorsun kazı yapılıyor, işte Bizans kalıntısı çıkıyor, üzerinde Yunanca birkaç yazı var işte. Öteki başka bir yerde Ermeni bilmem nesi çıkıyor. Bütün bunlar rahatsızlık doğuruyor ve insanlar maalesef, acıklı bir olaydır, yani güvende hissetmiyorlar, rahatsızlık hissediyorlar. İkide bir, dediğiniz gibi, Türklüğü kanıtlamaya çalışıyorlar. Bu topraklar bizimdir. O kadar çok söyleniyor ki bu Türkiye'de, bu topraklar bizimdir. Başka hiçbir ülkede insanlar bu topraklar bizimdir demiyor. Yani bu bilinen bir şey zaten. Sınırlar belli, topraklar belli, egemen ulus belli, güç belli. Bu söylenmiyor. Türkiye'de hep söyleniyor. Çünkü bu konuda bir güvensizlik, kararsızlık var ve sanıyorum temelinde de vatandaşlık kavramının çok yanlış olduğu. Anayasada çok güzel yazıyor vatandaşlığı ama uygulamada öyle değil ve pratikte öyle değil.
Peki Yunanistan'da eğer böyle bir karar uygulamaya girerse, düşük bir ihtimal ama girerse, tavrı ne olur?
Yunanistan itiraz eder, biraz bağırır, sitem falan olur ama sanıyorum yapacak bir şey de yok. Yani sanıyorum misilleme yapacak bir durum da yok. Yani böyle buna Yunanistan'da bir Ayasofya gibi bir cami de yok. Sanıyorum Yunanistan fazla bir şey yapmayacak. İşte Türk-Yunan ilişkileri biraz daha gergin olur. Ondan sonra ama sanırım bu bir pazarlık olur. Pazarlık konusu olur. Belki işte orada Yunanistan bir geri adım atarsa belki. Ama sanıyorum bu artık camiden müzeye, müzeden camiye olduktan sonra bir daha da değişmez kolay kolay, yani bu kadar ama olacağını sanmıyorum. Sanıyorum bu bir mesajdır, bir pazarlık, bir kozdur, kullanılır hem yurt içi içerideki müşteri için hem yurt dışındaki işte düşmanımız, hasmımız için kullanılacak ama yapılacağını sanmıyorum. Yani ben bunun zararını büyük görüyorum. Yani karı az, zararı büyük bir hareket gibi görüyorum ama Türkiye'deki son kararlar hep rasyonel olmadığı için rasyonel olmayan bir karar da çıkabilir. Yani bu bütünüyle de şaşırmam.
Çok teşekkür ediyoruz Herkül Milas bize katıldığınız için bugün.
Ben de teşekkür ederim.
Bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.